بسم الله الرحمن الرحيم. Dedi ki Müslümanların öncelikle bir araya gelmeleri ve bir metot dahilinde çalışmaları geleceğimiz için kaçınılmazdır. Bundan başka bir çıkış yolu yoktur. Batıya kendi medeniyetimizi sunabilmemiz buna bağlıdır demiştik. Şimdi bu metot, İslam'a hizmet metodu, hareket metodu nasıl olacak? Böyle bir nesil nasıl meydana getirilecek? O nesil nasıl meydana geldi? Bakıyoruz, sahabe gibi bir nesil bir daha meydana gelmemiş. Fert olarak sahabiye benzeyen insanlar gelmiştir. Tarih boyunca da vardır, bugün de vardır. Yani 8. asrın sahabisi, 9. asrın sahabisi, 20. asrın sahabisi diyebileceğimiz, 21. asrın sahabisi diyebileceğimiz insanlar her dönemde olmuştur, olacaktır da inşallah. Ama nesil bazında, yani peygamberimizi meydana getirdiği kadar çok sayıda, yüzde olarak da, sayı olarak da, çok miktarda öyle bir nesil bir daha ortaya çıkmadı. Acaba bunun sebebi peygamberimizin şahsının varlığı mı? Peygamberimiz yok diye mi acaba ortaya çıkmıyor? Şimdi tamamen buna bağlamak doğru olmaz. Çünkü bu din kıyamete kadar geçerli olacak olan bir dindir. Ve dolayısıyla da peygamberimizin varlığı şart olmamalıdır. Böyle bir neslin meydana gelmesinde Efendimizin varlığı şart olmamalıdır. Şart olursa o zaman peygamber olmayacağına göre nasıl olacak, yani o nesil nasıl bir daha meydana gelecek? O nesil meydana gelmezse nasıl olacak da yeryüzünde İslam ümmeti meydana gelecek? Demek ki Allah Azze ve Celle peygamberimizin varlığını şart kılmamıştır. Elbette ki iki hocanın talebesi arasında bile fark varken, tabii ki peygamberin talebesiyle peygamber olmayanlar tabii ki aynı değiller. Etki yönünden yani onun yeri bambaşkadır. Peygamberin nuru bambaşka bir nurdur. Onun dairesi içine girenler elbette ki daha hızlı mesafe alıyorlardı. Daha kuvvetli bir imana sahip oluyorlardı. Yani o noktada bir şüphemiz yok. Peygamberimizin varlığı elbette ki önemlidir. Ama tamamen ona bağlamak doğru değildir. Peki o zaman nelere, hangi sebeplere bağlıdır? Onlara bakalım. Bir kere öncelikle sahabe neslinin ortaya çıkmasında en önemli unsurlardan birisi Kur'an'ı eğitimdir. Yani sahabe bütünüyle Kur'an'dan gıdasını alıyordu. Başka kültürlerden kendisini koruyordu. Allah Resulü onları koruyordu. Hatta Hazreti Ömer bir seferinde elinde Tevrat'tan bazı sayfeler olduğu bir şekilde onları okurken peygamberimiz görüyor. Ne yapıyorsun dediğinde diyor ki ya Resulallah biraz okuyorum, yani geçmiş peygamberlerin kıssalarını okuyorum, bir şeyler öğreneyim diye. Yalnızca bilgilenmek maksadıyla. Peygamberimiz ona bile razı olmuyor ve buyuruyor ki at elindekileri ya Ömer, Musa'nın kendisi bile aranızda olsaydı ona düşen de bana tabi olmaktı. Musa bile olsa o bile bana tabi olacak. Tevrat, gerçek Tevrat değil elindeki Tevrat, ama gerçeği olsaydı bile artık onun hükmü kalkmıştır. Benim, bana verilen kitap geçerlidir. At elindekileri demişti. Şimdi bundan şunu anlıyoruz. Peygamberimizin burada yapmak istediği şey aslında Hazreti Ömer'leri başka kültürlerden muhafaza etmekten başka bir şey değil. Çünkü safi bir İslam medeniyetinin meydana getirebilmek için safi bir İslam kültürü almış, safi bir İslami hareket meydana getirmek lazımdır. Yani safi bir İslam kültürüyle yoğrulmuş, safi bir hareket, taviz vermeyen, boynunu bükmeyen, dimdik duran, tevhidi haykıran bir İslami hareket meydana getirmedikten sonra safi bir İslam medeniyeti de meydana getirilemez. Karışık kültürlerden etkilenmiş, biraz şundan, biraz bundan, birçok ideolojiden etkilenmiş insanların bir yere, bu insanlarla bir yere varabilmek mümkün değildir. Onun için Allah Azze ve Celle ilk Müslümanlar Kur'an'la eğitmiştir. Kur'an'ın dışında başka bir kaynağa onların yönelmesine müsaade etmemiştir. O gün başka kültürler var mıydı? Vardı. İran'ın kendine göre bir kültürü vardı, sanatı vardı. Zaten Bizans malum, onların da vardı. Yani bu kültürlerden onların etkilenmesine Peygamberimiz müsaade etmemiştir. Çünkü o kültürlerde şirk var. Bir sürü yanlışlar var. Dolayısıyla onlardan koruması gerekiyordu ümmetini ve korudu. Peygamberimizin bu yaklaşımı sahabenin safi kalmasını sağlamıştır. Allah Resulü'nün bu yaklaşımı sayesinde başka kültürlerden, ideolojilerden, dinlerden, yanlış eserlerden, sanatlardan koruması sayesinde sahabi nesli atom bombası gibi bir nesil olmuştur, taş gibi bir nesil olmuştur. Yalnızca Kur'an'dan gıdalanmışlardır. Bugün de demek ki öyle bir sağlam nesil meydana getirmek istiyorsak, bir kere evvela Kur'an üzerinde ağırlıklı olarak durulmalıdır. Bütün cemaatlerin, bütün Müslümanların en iyi bildiği kitap Kur'an olmalı, en çok okuduğu kitap Kur'an olmalı. Hiçbir kitap, Bediüzzaman'ın dediği gibi, Kur'an'a perde yapılmamalı. Bütün kitaplar Kur'an'a götürmeli. Yani Allah Resulü'nün yöntemi bu. Kur'an üzerinde duruyor. Dolayısıyla bizim de en iyi bildiğimiz kitap, en çok alıntı yaptığımız kitap, en çok anlattığımız kitap Kur'an olmalıdır. Ve Kur'an-ı Kerim Furkan suresinde ve cahidhum bihi cihaden kebira buyurur. Onlarla büyük cihat yap. Ne ile? Kur'an ile. Onlarla, onlara karşı Kur'an ile büyük cihat yap. Yani Allah Azze ve Celle de Kur'an'la yapılan cihadı büyük cihat olarak isimlendiriyor. İşte sahabi neslinin yalnız Kur'an'dan gıdalanmış olması onları başka zehirlerden muhafaza etmiştir. Ve kafaları safileşmiştir, netleşmiştir, emin olmuşlardır. Yoksa kitap çoktur, fikir çoktur, bunların hepsini bitirmek mümkün de değildir. Yanlış çoktur, doğru bir tanedir. Şimdi bütün yanlışları öğrenmeye kalkarsan ömrün boşa geçer zaten. Onun için Peygamberimiz onları bunlardan muhafaza etmeye çalıştı. Kendisi de zaten Kur'an ahlakıyla ahlaklandı. Hazreti Ayşe annemize de sorulan sualden bunu anlıyoruz. Efendimizin ahlakı nasıl diye sorduklarında onun ahlakı Kur'an ahlakıydı demesinden anlıyoruz ki Peygamberimizin kendisi de Kur'an'la terbiye edilmiştir. Onun ahlakı da Kur'an ahlakıdır denilmesinden bu anlaşılır. Yani demek ki o da kendisini de başka şeylerden muhafaza etmiş yani. Zaten Peygamberimiz çocukluğundan itibaren muhafaza edilmiş. Müşrik bir toplumda dünyaya geldiği halde şirke düşmemiş hayatında. Zina eden, içki içen, kumar oynayan, hırsızlık yapan, adam öldüren, kızları diri diri toprağa gömen bir toplumdan meydana geldiği halde hiç böyle bir günah işlememiş. Yani Allah Azze ve Celle onu daha peygamber olmadan da korumuş. Peygamberimiz de peygamber olduktan sonra Kur'an ahlakını iyice anlamış. Allah neyi istiyor, neyi istemiyor, onu iyi anlıyor. Allah'ın muradını iyi anlıyor. Allah'ın istediği ahlakı iyi keşfediyor. Allah'ın ahlakını keşfediyor ve Kur'an'la terbiye oluyor. O yüzden de Hazreti Ayşe de böyle ifade ediyor. Demek ki bugün istediğimiz neslin oluşmamasında en önemli faktörlerden birisi budur. Yani Kur'an'la eğitilmiş nesiller yoktur. Biz Kur'an'a hakimiyetin artması için birçok kendi içimizde geçerli olacak olan sertifikalar, Kur'an sertifikası, İlmihan sertifikası, tefsir, siyer, hadis gibi sertifikalar planlamış idik. Bunların bir kısmını da verdik. Bunun yanında bir de meal sertifikası da hazırlıyoruz. Meal üzerinde uzmanlaşmak, mealci olmak için değil, Allah muhafaza, yine ilmi meseleler için ayetlere, şeye, tefsirlere bakılacak, hadislere bakılacak, mezheplere bakılacak. Ama bir Müslümanın meal üzerinde hakimiyeti olmalı. Yani cihatla ilgili ayetler, sabırla ilgili ayetler, ahlakla ilgili ayetler, imanla ilgili ayetler, bunları böyle bilgisayar gibi tıkır tıkır böyle bilecek hale gelmeli. Bu şekilde bir sertifika projemiz var. Bu yani Kur'an üzerinde hakimiyeti arttıracak. Hangi ayet neredeydi, hangi suredeydi, kaçıncı ayetti? Yani epeyce bir ayeti bu şekilde bilebilecek. Bunların bir kısmının tefsirini açmış, bakmış olacak. Onlar da zaten başardığı zaman tefsirden de sertifika alabilecek düzeye gelecek. Bu şekilde yani Kur'an üzerinde durulmalı. Ama tabii ki bu öyle bazılarının yaptığı gibi komik hale getirilmemeli. Yani mesela duydum bunlardan bir tanesini. Bir hoca, Allah selamet versin, diyormuş ki mesela sen nerelisin? Mesela Erzincanlıyım diyor. Erzincan'ın plakası kaç diyor. İşte filan mesela, kaçsa bilmiyorum. Ondan sonra işte o numaralı sure Kur'an'da hangisidir diyor. Yani mesela diyelim 23 mesela. Yani 23 hangi suredir filan. Yani bunlar, yani Kur'an'a teşvik, anlıyorum niyetini de, fakat biraz yani işi gayri ciddi hale getirmektir. Bunun adam akıllı yapmak lazım. Böyle komikliklere, milletin gülmesine sebep vermeden Kur'an'la ilgili bütün faaliyetler ciddi bir şekilde yapılmalıdır. Kur'an ciddidir, Allah ciddidir, dava ciddidir. Böyle gayri ciddi bir takım şeylerle bu iş yürümez. Allah Azze ve Celle demek ki öncelikle Kur'an ahlakıyla ahlaklansınlar diye, Kur'an ile terbiye edilsinler diye onları Kur'an'a yöneltti. Ve bir de Kur'an'ı da peyderpey indirdi, kısım kısım indirdi. Bu şekilde sahabe-i kiram hepsini öğrendi, ezberledi, yaşadı. Kolay oldu yani, onlara kısım kısım geldiği için kolay oldu. Ve sürekli de bekliyorlardı. Acaba bugün bir ayet geldi mi? Ne geldi? Birbirlerine soruyorlardı. Bu onlarda çok güzel bir heyecan dalgası da meydana getiriyordu. Demek ki Kur'an üzerinde hakimiyetimizi arttırmamız lazım. Öyle bir nesil olmak istiyorsak Kur'an'dan gıdalanmak lazım ve de başka ideolojilerden uzak durmak. Yani çok sayıda felsefi kitap var, ideolojiler var. Bunlar hem bitmez zaten okumakla. Bunlar okumaya kalksa insan ne Kur'an'ı bilir ne sünneti bilir. Ömrü felsefeyle geçer gider ve de bitiremez. Ve de kafası bulanır, kalbi bulanır, bir sürü yanlış fikirleri de doğru zannedebilir. Onun için onlardan da uzak durmak ve uzak tutmak lazım. Başkalarını da uzak tutmak lazım. Bir gün bize birisi gelmişti. Bizim akrabalardan birisi. Kitaplığımda benim Tevrat da var, İncil de var. Onu gördü. Bunu okuyabilir miyim dedi. Dedim sen Kur'an-ı Kerim hiç okudun mu dedim. Türkçesini veya tefsirini, neyse, mealini veya tefsirini. Yok dedi. Dedim sen nasıl Müslümansın? Müslümansın, daha Kur'an'ını okumamışsın. Tevrat gördün, İncil gördün, onu okumak istiyorsun. Yani insanlar ilginç bir şeyler peşindeler. Yani doğruların peşinde değiller. Bu Tevrat sonradan yazılma, uydurma bir şey. İçinde iftiralar dolu Allah'a, peygamberlerine. Bilimsel bir sürü hatalar da var ayrıca. Bilime de zıt. Musa Aleyhisselam'dan 700-800 sene sonra yazılmış bir kitap. İncil desen aynı şekilde ilk nüsha, dünyadaki ilk nüsha 4. asra ait. İsa Aleyhisselam'dan 300 küsur sene sonra ya ait yani ve Yunanca olarak yazılmış. Halbuki İsa Aleyhisselam Yunan değildi. Yunanca konuşmuyordu. Bir sürü yanlışlar ve yüzlerce İncil yazılmış. Onun içerisinden 4 tanesini seçmişler. Onların bile kendi içinde çelişkiler var. Yani sen şimdi Kur'an'ı bıraktın da İncil mi okuyacaksın yani? Yani şurada doğru olan varken sen tutup da bunların peşinden neden düşüyorsun? Dedim ve vermedim kitabı. Caiz değil yani bunun şimdi İncil okuması. Yani bir kere ilim adamı değil. Kur'an-ı Kerim bile okumamış daha hayatında. Belki Arapçasını okumuştur da. Yani ne mealini ne tefsirini okumamış ne ders almış. Yani İncil'i Tevrat'ı kim okur? İlim adamı okur. Yani o bazı çelişkileri görmek için vesaire bir takım ilmi çalışmalar yapmak için okuyabilir. Yani bu normal bir vatandaşın görevi değil. Allah Resulü bunlardan insanları korudu ve o şekilde sağlam bir nesil meydana geldi. Daha sonrasında nasıl oldu da bir daha öyle bir nesil ortaya çıkmadı? Çünkü daha sonralarda başka şeyler, felsefeler, başka dinlerden etkilenenler, İsrail'i bir takım kaynaklardan etkilenenler, yani su bulandı anlayacağınız. Sahabe-i kiram pınarın gözünden içtiler. Halbuki bu pınar elimizde, biz de pınarın gözünden içebiliriz yani. Ama araya başka fikirler girdi, başka rivayetler girdi. Sahih olmayan rivayetler, İsrail'i bir takım rivayetler araya girdikçe oluşan nesiller artık sağlam bir akideye ve ahlaka ve ibadete, imana sahip olmayan nesiller olmaya başladı, karıştı. Başka şeylerle karıştı. Bu birinci sebepti, yani sahabe neslinin oluşmasında önemli faktörlerden birincisi buydu. İkincisi ise, evet.
Hocam, bu Mutezile'nin ortaya çıkmasında da Batı'dan yapılan çevirilerin yaygınlaşması ve Kur'an'a göre değil de biraz daha böyle aklı öne alan felsefi yaklaşımların ağır basması etkili olmuştur diyebilir.
Zaten elbette yani Mutezile'nin ortaya çıkışı aslında Batı felsefesinden etkilenmenin sonucunda. Yani şöyle bir durum oluyor. Bazı insanlar, hatta bunlar ilim adamı da olsalar, farklı şeylerin peşinde oluyorlar. Bu bir hastalık. Yani elimizde Kur'an var, sünnet var, doğrusu var. Fakat biz başka şeylerin peşine, yani zaten bunu herkes biliyor hani gibi düşünüyor. Aslında herkes de bilmiyor ama yani zaten hani biz bu Kur'an'ı, sünneti her zaman okuyoruz. Hani biraz da felsefe okuyalım, biraz da başkalarının görüşlerine bakalım. İstifade ederiz belki. Hani ilim Çin'de de olsa gidip almak lazımmış mantığı içerisinde. Halbuki doğru olan ilmi almak lazım. Yani Batı'nın felsefesinde bir sürü yanlışlar vardır. Ve bu felsefe alınmaya başlandıktan sonra biraz da cazip de geliyor insana. Yani bu tür bazı insanlar böyle felsefeye meraklı, fıtraten biraz meraklı olan insanlar var. Bunların hoşuna gidiyor. Böyle ilginç geliyor. Fikri tartışmalar falan filan. Çok hoşlarına gidiyor bunların. Fikir jimnastiği yapmak, tartışmak. Yani bunlar aslında yaşamaktan ziyade konuşmayı seven tipler. Fikir jimnastiği, yani doğruyu aramaktan ziyade fikir jimnastiği yapmayı seven tipler. Ve bunun sonunda bazen doğruya bazen yanlışa isabet ediyorlar. Yani zaten İslam tarihinde bu bozulma felsefeyle başladı. Kader inkar, Kur'an mahluk mudur değil midir falan, bir takım böyle felsefi meseleler, hiç de gerekli olmayan meseleler gündeme getirildi. Ondan sonra daha ileride daha başka meseleler gündeme gelmeye başladı ve bozulmalar başladı. Karışmalar, tortular, başkalarının tortuları bize bulaşmaya başladı. Halbuki Allah Resulü bu hususta ikaz etmişti. Bizim onların felsefesine de ihtiyacımız yoktu. Fakat yani bu işte bu garip bir duygu yani. Ya temiz bir fıtrata sahip olmayan insanlarda olan bir garip duygu bu. Böyle yani zaten hani Kur'an'ı biliyoruz gibi düşünüyor. İşte sünneti zaten o bizim işimiz zaten gibi. Hele bir de şunları okuyayım gibi. Halbuki Kur'an da bilmiyor aslında. Mesela bakıyorsun, nasıl ki bazıları İmam-ı Azam'ı, İmam-ı Şafii'yi kabul etmiyor. Tutuyor, Kolzihar'ı kabul ediyor. Dozi'yi kabul ediyor, İmam-ı Azam'ı kabul etmiyor. Yani onu okumak, onun dediklerini söylemek, ona hoş gelmiyor, onu taklit etmiş gibi hissediyor kendini. Onun izinden gitmek onun hoşuna gitmiyor. Zoruna gidiyor, ona kibrine, kibir meselesi yapıyor. Ama tutup bir Kolzihar'ın peşinden git, onun görüşünü savunduğu zaman, farklı bir şey ortaya attığı zaman farklı olmuş oluyor. Herkes Allah Allah, bu adam bunu nereden söyledi falan gibi. Farklı olma hastalığı. Ondan sonra zaten de hani Kolzihar'a tabi değil ya kendisi. O yüzden mutlu oluyor yani, ben yani bu görüşü sanki inceledim, doğru buldum gibi zannediyor. Halbuki aslında onun mukallidi olmuş oluyor yani. Yani bir müştehidimizi taklit etse, onun mukallidi olmak ona hoş gelmiyor. Ama Kolzihar'ın dediği zaman onun mukallidi gibi görmüyor kendini. Zaten o Müslüman değil yani. Ona tabi olmuş olamaz. Öyle görüyor kendini ve rahat rahat ona aslında tabi olmuş oluyor yani. Yani bilinen dışına çıkmak hoşuna gidiyor. Herkesin dediğini demek yani bir fark olmuyor yani. Hani bir hadis vardı yani, hatırlar mısınız? Sayta ve ruh terbiyemizde o hadisi almıştı. Bir adam diyecek ki, ben işte Kur'an okudum, sünneti okudum, hadisleri okudum, fakat kimse bana tabi olmadı. Kur'an ezber de yaptım, okudum da, anlattım da falan, kimse bana tabi olmadı. Böyle olmaz ki, ben ne yapsam acaba İnsanların bana tabi olması için? Halbuki ihlaslı olsa yeter. Ama o bunu anlamıyor ve ne yapsam der ki, ben kimsen bilmediği bir şey söyleyeceğim. Farklı bir şeyler söylemek ister. Böylece insanların dikkatini çekecek bir şeyler söyler. Halbuki cehenneme gider. Yani farklı olmak için gayret gösterenlere dikkat etmek lazımdır ve onlardan uzak durmak lazımdır. Sürekli farklı bir şey söylemek istiyorsa bir insan, bu bir hastalıktır yani. Yani dört mezhebin dediğinin dışına çıkmaktan zevk alıyor adam. Bu hastalık. Felsefe de böyle. Felsefi kitaplar okuduğu zaman bilinenlerin dışına çıkıyor. Ve bununla mutlu oluyor. Halbuki biz 1400 yıllık bir ümmetiz. Elbette ki birçok doğru halkın arasında yayılmıştır. Ve doğru olan da odur. Alimlerimizin 1400 yıldan beri söyledikleri, ittifak ettikleri doğrudur. Yani biz yeni çıkmış bir ümmet değiliz ki. Onun için onu savunmak lazımdır. Yani herkesin bildiği bir şey olabilir ama doğru odur. Bunu şimdi değiştirmek için özel gayrete gerek yok ki. Böyle bir gayret var bazı insanlarda. Bu da aslında o safi pınardan içmeye engel olan sebeplerdendir. Bu bir psikolojik faktördür yani. Farklı olma hastalığı. Sonra bir diğer sebep, ilk nesil Kur'an'ı okurken bilgisini arttırmak için, kültürünü geliştirmek için okumuyordu. İlk nesil Kur'an'ı okurken Kur'an'ın mesajını anlamak ve yaşamak niyetiyle okuyordu. Daha sonraları ise iş bilgiye dönüştü. Yaşamaktan ziyade öğrenmek ve bilgili olmak hevesi yayıldı. İşte bugünkü nesiller ile o günkü nesil arasındaki fark bu. Daha sonraki nesiller işi tamamen bilgiye döktüler. Yani Kur'an'ın ruhunu, mesajını almadan, bu kitap niçin gelmiş, bunun mesajını almadan, anlatmadan işin böyle çok tafsilatına indiler, delik deşik ettiler, bir kelime üzerine bir kitap yazdılar. İyi güzel de sen bu arada mesajı kaybediyorsun, farkında mısın? Yani Kur'an-ı Kerim'in asıl mesajı nedir? Sürekli olarak hemen hemen neredeyse her sayfada mutlaka bir şekilde temas ettiği, ama açık ama üstü kapalı, bir şekilde temas ettiği bir gerçek var. Allah'tan başka bir ilahın olmadığı. Tevhid. Şimdi bunu anlatmaya gerek görmediler. Yani zaten İslam devleti var. Tevhid zaten hakim durumda. O halde bunu konuşmaya gerek yok gibi. Bu sefer tutup bir kelime üzerinde 100 sayfa yazı yazdılar. Ama bu mesaj daha sonraki nesiller tarafından anlaşılmaz hale gelir diye o noktayı gözden kaçırdılar. Ben sürekli olarak tevhid üzerinde duruyorum. Sebebi yoksa ben biliyorum ki bizim arkadaşlarımız bunu öğrendi artık. Biliyorum ben bunu. Ama devamlı yeni gelen insanlar var. Yeni nesillerin bunu unutmaması lazım. Ve tüm arkadaşlarımızın bu işi böyle yapması lazım. Yani zaten nasıl herkes biliyordur. Tamam da işte bu mantık bizi batırdı zaten. Biliyor da unutturmamak gerekiyor. Sonra bu bir vitamindir. Mesela namazı dün de kıldık ama bugün yine kıldık yani. Yani nasılsa aynı namazdı, bir daha kılmaya gerek yok demiyoruz. Mesela rekat diyelim ki 4 rekat, ha 1 rekat, ha 4 rekat, ha 14 rekat. Yani sonuçta aynı şeyleri tekrarlıyoruz değil mi? Fatiha okuyoruz, Zamm-ı Sûre okuyoruz. Sürükûdur, secdedir. Yani aynı şeylerdir. O zaman tekrar etmeyelim, yapmayalım o zaman. Bir rekatla bitirelim. Nasılsa hepsi aynı. Hoca Nasreddin'in fıkrası gibi yani. Üzüm getirmiş şehirden. Eşeği ilaf edersiniz. Köyün çocukları toplanmışlar etrafına. Hocam bize üzüm ver diye çocuklar yalvarmışlar. Tabi hoca bu üzümü parayla almış ama çocuk kısmı anlamıyor tabi. Onlara böyle birer salkım veriyor hoca. Tabi onlar biraz daha istiyorlar. Diyor çocuklar hepsinin tadı aynı, merak etmeyin diyor. Ne yapsın? Şimdi bunlar da o zaman biz de böyle diyelim. Yani nasıl hepsinin her rekatın tadı aynı. Olur mu öyle şey yani? Allah kaç rekat demişse o kadar kılacaksın. Şimdi onun gibi Kur'an-ı Kerim mesela daima tevhidi anlatıyor. Niye Allah bir defa söylemiyor? Allah'ın ilmi mi yok, tekrar ediyor? Başka bir mesele mi bulamıyor Allah? İlmi mi yetmiyor? Yani insanların hani bilgisi biter, Allah'ın bilgisi biter mi yani? Allah Allah olduğu halde hep tekrar ediyor o gerçeği. Kur'an boyunca baştan sona kadar aynı gerçek üzerinde usandırmadan, değişik açılarından yaklaşarak aynı noktaya vuruyor. Şimdi bu da ihmal edildi zaman içerisinde. Öyle farklı noktalar tespit etmek istenildi. Bazen çok tafsilata girildi. Mesela Fahreddin Razi, Allah rahmet eylesin, büyük bir alim, tefsiri de güzel bir tefsir ama bir yönüyle yani ilmi bir tefsir, bazı konuları çok geniş ele alır. Ama mesela hani bazı alimler demişler ki Razi'nin tefsirinde her şey var, tefsiri yok demişler. Yani bazen çok giriyor, yani çok uzatıyor mesela tali meseleleri. Ya mesela diyelim ki cinleri anlatan ayete geldiği zaman misalen başlıyor cinlerin bütün özellikleri, o zaman mesaj kayboluyor arada, boğulup gidiyor yani. Yani şimdi cinlere Kur'an-ı Kerim niye temas etmişti? Asıl mesele neydi? O kayboluyor arada. Yani asıl mesajı boğmamak lazım. Bilgilere de boğmamak lazım. Yani çok farklı noktalardan ele alınabilir ama hepsi sonuçta aynı noktaya gitmeli. Bu biraz değişti. Sonraki nesillerde iş biraz da bilgiye dönüşmeye başladı. Bir kelime üzerinde bir kitap yazıldı ama mesaj unutuldu. Kimse bunun farkına varmadı. Ondan sonra işte sonraki nesiller tevhidi unutmaya başladılar. Bunu fırsat bildi düşman. Baktı ki bunlar tevhidi bilmiyor. Bunlar la ilahe illallah unutmuşlar. Bunlara biz bir takım ideolojiler filan, bir takım böyle kanunlar, fikirler, kriterler ortaya koyarsak bunlar kabul edebilir. Çünkü bunlar Allah'ın otorite sahip olduğunu, Allah'tan almaları gerektiğini bilmiyorlar. O yüzden bunlar bizim verdiğimizi alır. Yerler yani. Dediler ve hakikaten de yediler Müslümanlar bunları. Kabul ettiler bu kriterleri. Onun için iş bilgi meselesi olarak görülmemeli. Sahabe gibi öğrenip yaşamak, anlatmak maksadıyla öğrenilmeliydi. Mesela bugün diyelim ki hafızlarımız ezberliyor. Nasıl ezberliyor? Sahabe böyle ezberlemezdi. Bir yılda, iki yılda hafız oluyor. Sahabide böyle bir şey yok. Ne kadar erken hafız olsa o kadar başarı gibi görülüyor. İyi güzel de bu arada Kur'an mesajını anlamış mı? Alakası yok. Ne ders veren hoca Kur'an'ın mesajını anlamış ve ne de talebesi Kur'an'ın mesajını anlamış. Papağan gibi ezberliyor, başka bir şey yok. Şimdi sahabe böyle mi ezberliyordu? Hedef hafız olmak, başka bir şey değil. Bu hafızlık yönteminin de değişmesi lazım. Kur'an'ın mesajını anlamamış, Allah'ı sevmemiş, Allah'ın ilah olduğunu anlamamış, uluhiyetini, rububiyetini anlamamış, peygamberi sevmemiş, peygamberin davasını anlamamış bir çocuğa, çocuğu hafız yapsan ne olacak, yapmasan ne olacak? Zamanla bu hale geldi. Ondan sonra o nesil bir daha çıkmaz oldu. Sahabinin ezberleme yöntemi, sahabinin öğrenme yöntemi böyle değildi. Onlar mesela 10 ayet alıyordu, ezberliyordu. Sonra başka bir 10 ayet daha alıyordu, ezberliyordu. Yani 10 ayeti alıyor, ezberliyor, yaşıyordu, tatbik ediyordu. Sonra başka ayetleri alıyordu, ezberliyordu. Onlar da tatbik ediyordu, sonra diğerlerine geçiyordu. Hazreti Ömer gibi bir zat bile Bakara suresini mesela ezberlememişti. Yani sahabenin birçoğu hafız değildir. Yaşıyor, anlatıyor, mücadele veriyor. Kur'an ruhunu anlamış, onun mücadelesini veriyor, davası için çalışıyor. Mesela Halid bin Velid, Seyfullah, peygamberimizin komutanı, Allah'ın kılıcı Halid, mesela der ki, ben cihatla uğraşmaktan Kur'an'ın birçok meselesini öğrenmeye zaman bulamadım. Ben de isterdim diyor, yani alim olayım. Ama elim değmedi yani. Yani sahabenin bakışı bu. Sahabe elbette ki Kur'an'ı biliyor, bizden de çok iyi biliyor. Ama çok daha derinleşebilmeleri, yani bir İmam-ı Azam gibi fıkıhta mesela böyle otorite sahabeden kaç tane var yani öyle? Yani İmam-ı Azam'ın bildiği fıkıhı sahabenin büyüklerinin bile çoğu bilmez o kadar fıkıh yani. Ama Kur'an'a hizmetleri çok daha fazladır. Kur'an'ın ruhunu anlamaları çok daha fazladır. Çok daha ileri boyutta anlamışlardır. Peygamberimizin nurundan istifade etmişlerdir. Ama fıkıha aşinalıkları müştehitler seviyesinde çoğu değildir yani. İçinden bir iki tanesi ancak yani müştehitler seviyesinde o derecede fıkıh bilmektedir. Muaz bin Cebel gibiler azdır yani. Demek ki sahabe kendi görevini bilmişti ve görevini yapacak kadar ilim sahibi oluyordu. Geri kalan zamanını hizmete ayırıyordu, cihada ayırıyordu. Yaşıyordu, anlatıyordu, davayı yayıyordu. Evet. Zaten Allah Azze ve Celle'nin de kitabını peyderpey indirmesinin sebebi de budur. Yaşayabilmeleri için. Çünkü toptan gelmiş olsaydı yaşamaları zor olacaktı. Bir diğer sebep de sahabe İslam'a girerken cahiliyeden tamamen sıyrılması gerektiğini bilerek, o eski hayatını tamamen terk etmesi gerektiğini bilerek Müslüman oluyordu. Yani artık hayatım değişecek, her şeyim değişecek. Hem inançlarım, hem ahlakım, hem helal haram anlayışlarım, muamelattaki yani muamelatla ilgili hükümler, alışveriş vesaire, nikah, talak, miras, bütün meseleler, Allah bana karışacak artık bundan sonra. Yani bugüne kadar bana karışmayan bir Allah'a inanıyordum. Artık bundan böyle bana karışan bir Allah'a, hayatımın her alanına karışan bir Allah var, ona inanacağım. Bu şuur içerisinde oluyordu ve tamamen geçmiş hayatını değiştirmek istiyordu. O inançla Müslüman oluyordu. Daha sonraları ise inanç amelden sanki bağımsızmış gibi tamamen. Evet, amel imandan bir cüz değildir. Ameli olmayan, mesela namaz kılmayan diyelim ki Müslüman ise gene Müslümandır. Namaz kılmadığı için kafir sayılmaz. Ama sonuçta Müslüman namaz da kılar ama yani. Yani bunu farz olarak görür. Sahabede hayatının tamamen değiştirme anlayışı vardı. Sonraları ise bu anlayış değişti ve Müslüman ol, hani amel olmasa da olur gibi. Eski hayatın devam edebilir gibi. Yani eski hayatını tamamen değiştiremeyen, çevresini değiştiremeyen ya da çevresine kendisini tanıtamayan, hala ben buyum diyemeyen insanlar çoğaldı. Tavrını koyamayan. Halbuki sahabe tavrını koyabiliyordu. Nasıl inanıyorsa o şekilde yaşıyordu ve tavrını da koyuyordu. O zaman sağlam bir nesil ortaya çıkıyordu. Yani cahiliye hayatını tamamen değiştirince otomatikman onlarla da karşı karşıya geliyor. Tamamen hayatını değiştirmiş. Onlarla karşı karşıya gelmek zorunda kalıyor. Bu sefer mücadele etmesi gerekiyor. Ve mücadele onu sağlamlaştırıyor. Buraya da gidiyor yani sonuçta. Hayatını değiştirmen şuuru içerisinde Müslüman oluyor. Biliyor ki artık eski hayatım yaşamayacağım. Dolayısıyla bu şuur içerisinde Müslüman olunca sağlam bir insan ortaya çıkıyor. Çünkü zaten başta kabul etmiş bunu. Ve toptan bir değişikliğe razı olmuş. Kısmen değişiklik aslında kolay gibi geliyor insana. Fakat pek mümkün olmamaktadır. Mesela sigarayı bırakanlar, hangisi mesela böyle azar azar bırakabilmiştir? Tamamen elindeki paketi atan adam bırakabiliyor. Azar azar bırakacağım diyen hayal, yani bırakamıyor yani. Hayal kuruyor kendi kendine. Sen şu paketi attın mı attın, bıraktın. Atamazsan bırakamazsın. Şimdi sahabe böyle bir anlayış içerisinde, yani hayatını tamamen değiştirme anlayış içinde olunca kolay da oluyor o zaman. Aslında daha kolaylaşıyor yani. Yani ben artık buyum dedi mi rahatlıyor da insan. Yoksa tereddütte kalıyor. Açıklasam mı? Şunlara söylesem mi? Bunlardan gizlesem mi? O zaman insanda bir gelişme de olmuyor. Yani daha fazla gelişebilecek bir insanken hep kendini frenliyor, frenliyor, frenliyor. Yeni bir hayata tam geçemiyor. Etrafından çekiniyor. Yeni bir hayata tam başlamayınca da gelişme de olmuyor. Demek ki kendinin gelişimi, kişisel gelişimi, manevi gelişimi, kendi gelişimi için de, yani İslam'a hizmet değil sadece, kendi gelişimi için de yine tavrını koyması, yeni bir hayata başlayacağını bilerek Müslümanlaşması gerekiyor. Ama bugün öyle değil. Bugün anadan babadan, atadan öteden Müslümanlık. Böyle olunca adam Müslümanım diyor, içki de içebiliyor. Müslümanım diyor, namaz da kılmıyor. Yani yahut da İşte biz böyle gördük diyor atalarımızdan. Yani ne gördün mesela? İşte dini namaz niyaz olarak öğrendik. Tevhid de nereden çıktı? Yani sizin dediğiniz gibi bir şey biz ilk defa duyuyoruz. Bu nereden çıktı? Halbuki din zaten bu. Tevhid zaten. Din başka ne ki yani? Zaten bir cümleli özeti bu. Allah'a itaat edeceksin. Başkasına itaat etmeyeceksin. Zaten dinin temeli bu. Ama ona başka din öğretilmiş. O öğrendiğini din zannediyor. Elhasılı bu üç sebebin dışında şunu da eklemek lazım. O neslin oluşmasında önemli iki tane daha sebep var. Seyyid Kutup onlara temas etmiyor ama onlara da ben temas etmiş olayım. Birisi o neslin oluşmasına Rabbani hareket metodu ve Rabbani strateji çok önemli bir rol oynamıştır. Yani Rabbani bir hareket metodu olmadan Rabbaniler yetişmez. Süt çocukları yetişir. Ilımlı İslam ile, ılımlı İslam yöntemiyle akılları sıra çok akıllıca davrandıklarını, çok güzel bir strateji takip ettiklerini zannedenler görecekler ki ileride yetiştirdikleri adamlar süt çocuğu olduklarını görecekler. Bazıları bizim sırtımızda küfe var, küfede de yumurtalar var, yumurtalar kırılmasın diye biz böyle davranıyoruz. Yani işte yurtlarımız kapatılmasın, talebelerimize bir şey olmasın diye. Ya o yumurtalar kırılmasın diye. Yoksa biz de biliriz yani şöyle konuşmayı, böyle konuşmayı falan deyip kendilerini kandıranlar. Ben onlara derim ki siz yumurtalar kırılmasın diye böyle yavaş yavaş yürüyorsunuz. Söylenmesi gerekenleri söylemiyorsunuz. Sürekli taviz veriyorsunuz. Yumurtaları koruduğunuzu zannediyorsunuz. Halbuki bu arada yumurtaların hepsi cılık oluyor. Haberiniz yok. Kırılmıyor ama hepsi de bozuluyor gidiyor. Bakıyorsunuz yani yumurtaları süt çocukları olmuş. Erkek çocuğu mu kız çocuğu mu bellisiz. Belki büyüklerine karşı hürmetkar, hizmet ehli, belki güzel hizmet eder, koşturur falan. Fakat ama bakıyorsunuz böyle bir dava adamı hali, mücadele insanı hali yok. Dava adamı başka, tabii ki hizmet adamı başkadır. Hizmet ediyor ama dava adamı hali yok. Hizmet edebilir. Öyle yönlendirirsen hizmet eder ama dava adamı olacak adam hali yok. Gemisini yakmış bir insan hali yok. Tehlikeleri göze alabilmiş bir insan hali yok. Gerçekleri haykırması gerektiği zaman haykırabilecek bir insan hali yok. Bir Ebu Bekir, bir Ömer, bir Osman, bir Ali, bir Ebu Zer, bir Mus'ab hali yok. Yani o tarzda bir eğitim yok çünkü. Demek ki Rabbani bir hareket metodu ve stratejisi, yani Kur'ani. Kur'an-ı Kerim itaat etme dedi kafirlere. Daha ilk ayetlerde. Alak suresi ilk sure. Alak suresinin sonunda, Kalem suresi ikinci sure. Kalem suresinde, Müddessir'de ilk surelerde, mesela Kafirin suresi de Mekki mesela. İlk surelerde Allah-u Teala kafire itaat etme dedi. Rabbani bir metot. Edersen onlara benzersin. Ve şahsiyetli bir kadro meydana getiremezsin. Zayıf bir, cılız bir kadro meydana getirirsin. Bu metot sahabeyi sağlamlaştırdı. Çünkü taviz vermeyince, itaat etmeyince kafire mecburen mücadele ediyor. Mücadele sonunda sağlamlaşıyor. Yani Ebu Bekirler taş gibi olduysa, Ömerler taş gibi olduysa bu o metodun sayesindedir. O metot ve strateji sahabe neslinin sağlamlaşmasını sağlamıştır. Bir diğer sebep de nasıl ki Rabbani metot ve strateji dedim, bir de Rabbani eğitim metodu. Yani Allah Azze ve Celle hangi aşamalarla önce neyi, sonra neyi, sonra neyi öğretti, hangi aşamalarla o nesli eğitti, Allah'ın hangi işi plansız ki bu plansız olsun, neden Kur'an-ı Kerim peyderpey geldi, önce neden şu meseleler, sonra falan meseleler, sonra filan meseleler geldi. Yani demek ki Allah'ın eğitim metodu bu. O neslin oluşmasında o eğitim metodu çok önemli bir rol oynadı. Yani bir yemeği yaparken bile önce yağı koyuyorsun, sonra soğan içine doğruyorsun, ondan sonra domatesini, patlıcanını koyuyorsun. Yani onun bile bir sırası var. Tuzunu, biberini atmanın bir vakti saati var. Yani nasıl olur da yani İslami hareket önce neyi, yani insanlara neyi öğretmeli, sonra neyi, sonra neyi? Ya nasıl olur da bunun bir planlaması olmaz? Yani bütün mekteplerde mesela ilkokuldan üniversiteye kadar bir planlama var. İlkokul 1'den ne gösterilecek, 2'den ne öğretilecek, 3'ten ne öğretilecek? Bütün dersler hepsi günü gününe planlanıyor. E Allah azze ve celle insanlar kadar planlayamıyor mu? Allah'ın hangi işi plansız? Bir gül plansız mı gül oluyor? Bir insan plansız mı insan oluyor? Allah sonsuz ilim sahibi, her işi planlı. Dolayısıyla bu ayetler bu sıraya göre göndermiş olması bir planın, bir eğitim planının gereğidir. O eğitim projesiyle o insanlar o şekilde yetiştiler. Dolayısıyla da bugün nüzul sırasına göre bir eğitim yapılması şarttır. Kur'an'ın iniş sırasına göre eğitim yapılması lazımdır. Mesela Kur'an-ı Kerim 13 yıl boyunca Mekke döneminde sürekli iman üzerinde durdu ama Allah'ın varlığı değil. Şimdi iman deyince mesela bazıları biz de iman üzerinde duruyoruz. Hep zaten imanı konuşuyoruz diyorlar. Ama onların konuştuğu Allah'ın varlığı sadece. İman bu değil. İman Allah'ın varlığının yanında. Zaten herkes Müslüman. Zaten bugün Müslüman olmayan bile Allah'ı inkar etmiyor ki. Ateist olan azdır. Ve Kur'an-ı Kerim ateizme karşı hiç cevap bile vermez. Kur'an-ı Kerim'in üzerinde durduğu müşriklerdir. Allah'a kabul edip ona ortak koşanlar. Hristiyanlar, Yahudiler, müşrikler, münafıklar. Kur'an-ı Kerim pek öyle muhatap bile almaz yani ateistleri. Kur'an Allah vardır bile demez yani. Allah'tan başka ilah yoktur der. Çünkü herkes Allah'ı biliyordu zaten. Allah vardır demenin bir gereği yoktu. Bugün iman üzerinde duruyoruz diyenler imanın bir boyutu üzerinde duruyorlar. Halbuki Rabbani eğitim metodunda imanın bütün boyutlarıyla ele almak zorundasınız. Allah Kur'an'ında Allah vardır demedi. Allah'tan başka ilah yoktur dedi. Araf suresinde buyuruyor ki ele lehul halku vel emir. Dikkat edin, yaratmak da Allah'a aittir, emretmek de Allah'a aittir. İki boyutuyla Allah bu iman meselesini ortaya koydu. Yani Allah'ın yaratıcılığını kabul etmek bir şey değil. Onu zaten Ebu Cehil de biliyordu. Onu zaten Ebu Cehil de söylüyor. Ebu Cehil zaten her zaman vallahi diye konuşuyordu. Allah'ı inkar mı ediyordu sanki Ebu Cehil? Dolayısıyla onların inkar ettiği şey Allah'ın kanun koyuculuğu, Allah'ın otoritesi, Allah'ın emrediciliği. O yüzden peygamberi kabul etmiyor, o yüzden kitabı kabul etmiyor, o yüzden ahireti kabul etmiyor. Allah'ı kabul ediyor, melekleri kabul ediyor. Ama bu üçünü kabul etmiyor. Çünkü Allah peygamber gönderdi, kitap gönderdiyse, ahiret varsa o zaman Allah kanun da koyacak. Peygamberin için gelecek ki yani. Demek Allah'ın emirlerini bize bildirecek. O da özgür yaşamak istediği için peygamberi kabul etmiyor. Peygamberi kabul etmemesinin sebebi bu. Yani peygamberi kabul ederse Allah'ın emirler gönderdiğini ve onun hayatına karıştığını kabul etmesi gerekiyor. O da bunu kabul etmek istemiyor. Ben özgür olmak istiyorum diyor yani. Mesele buydu. Onun için Kur'an-ı Kerim onların o şirkini reddediyor. Yani Allah kanun koyar, Allah hesap sorar size kıyamet gününde. Böyle bir Allah, işte budur iman. Yoksa Allah vardır demek, böyle bir iman, Allah'ı ispat etmek, Allah'ın varlığını anlatmak, böyle bir iman. Ebu Cehil'de de vardı yani. Papazda da var böyle bir iman. Gidin papazın yanına, papaz Allah vardır der. Allah her şeyi yaratandır der. Allah merhamet sahibidir der. Allah affedendir der. Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir der. Papaz da bunu söyler. İslam bunu söylemek için gelmemiştir. Biz Rabbani eğitim metodunda Allah'ın ilahlığı üzerinde durulmaktadır. Ve de ilk olarak bunun üzerinde durulmaktadır. Rabbani eğitim metodu La ilahe illallah'la başlıyor. Hareket metoduyla bağlantılıdır. Yani nasıl bir hareket metodu varsa ona göre de eğitim metodu olması gerekiyor. Yani mesela sizin diyelim ki savaş esnasında nasıl bir savaş yapmayı düşünüyorsunuz mesela? Nasıl bir hareket yapacaksınız yani? Mesela diyelim taarruz. O zaman eğitiminiz nasıl olmalı? Taarruz eğitimi olmalı. Savunma yapacaksanız savunma eğitimi yaparsınız. Yani mesela diyelim ki adam mesela dövmek istiyorsanız hücum eğitimi yaparsınız. Kendinizi korumaksa niyetiniz, savunma eğitimi yaparsınız. Yani mesela dövmekse hedefiniz mesela boks öğrenmeniz lazım. Ama kendinizi korumaksa mesela hedefiniz tekvando öğrenmeniz lazım. O çünkü savunma sporudur. Bunun gibi. Şimdi nasıl bir hareket metodu varsa ona göre de bir eğitim metodu uyumlu olması gerekiyor. Yani Allah hareket metodunu esasları nasıl koymuş? Taviz vermeyeceksiniz, onlara itaat etmeyeceksiniz. La ilahe illallah diyerek ortaya çıkacaksınız, başka bir dava öne sürmeyeceksiniz. Şimdi böyle ortaya koyduğu için ona göre de bir eğitim metodu gerekiyor. Ve la ilahe illallah'ı öğretiyor önce. Ondan sonra mesela gece namazını öğretiyor, ibadeti öğretiyor, ahlak kurallarını getiriyor. Yani Rabbani bir eğitim metodu izleniyor. Rabbani bir insan tipi ve bu insanlardan oluşan bir Rabbani hareketin meydana gelebilmesi için Rabbani bir eğitim modeli sunuluyor. Yani Kur'an-ı Kerim bir eğitim projesidir. Kur'an-ı Kerim bir yıkma projesidir. Kur'an-ı Kerim bir inşa projesidir. Batılı yıkar, Hakk'ı onun yerine inşa eder, ona göre eğitimini verir. Ama bu gözle bakılmadı Kur'an'a. Kur'an'dan ne hareket metodu alındı, ne eğitim metodu alındı. Allah için bana söyler misiniz? Yani mesela diyelim birileri yalnızca Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını okumayı öğretiyor. Şimdi Allah için söyler misiniz? Yani bu İslami eğitim mi yani şimdi? Yani bu uyutmak değil de nedir yani? Bunun neresi eğitim metodu? Yani bu çocuk mesela hafız oluyor diyelim. Yani bir şeyden anlamayan bir hafız. Yani bunun neresi İslami bir eğitim metodu? Dolayısıyla yani kesinlikle Kur'an'dan bir ne bir hareket metodu alındı, ne strateji alındı ve ne de eğitim metodu alındı. Bütün bu yanlışlara rağmen yine de bu kadar bu din ayakta kaldı, Allah'ın yardımından başka bir şey değil. Adam gibi bir proje hazırlanmadığı halde buna rağmen yine de her tarafta çok şükür bir gelişme başladı, Allah'ın yardımından başka bir şey değil yani. O neslin oluşmasında bu iki sebep de önemli. Yani Rabbani olmayan hareket metodundan Rabbaniler çıkmaz. Rabbani olmayan eğitim metodundan Rabbaniler çıkmaz. Nakıs eğitimlerden nakıs adamlar çıkar. Kamil eğitimden kamil adamlar çıkar. Nakıs eğitimden kamil adam çıktığı nerede görülmüş? Ve bugün işte geçmişteki cahiliye hayatına benzer bir ortam var dünyada. Şirk aynen devam ediyor, ahlaksızlık her türlüsü daha fazlasıyla almış başını gidiyor. Ve biz de böyle bir ortamdayız. Şimdi bize düşen vazife mevcut pratikle, mevcut düzenlerle, batıl ile uzlaşmak değil, ideolojilerle, şunlarla bunlarla uzlaşmak değil, bunlarla olan farkımızı ortaya koymak ve kendi medeniyetimizi savunmaktır. Kendi medeniyetimize dönmektir. Biz bunlarla uzlaşmak için yol arayacak değiliz. ve onların o batıl düzenlerini de onaylayacak da değiliz. Yanlış yanlıştır, batıl batıldır. Müslümana düşen vazife batılı onaylamak değil, batılı reddetmektir. Batılın batıllığını ortaya koymaktır. Cahiliye, cahiliye vasfını koruduğu müddetçe onunla uzlaşmak caiz olamaz. Çünkü bu bize ait bir şey değil. Kendi görüşümüz olsaydı hani belki olurdu. Yani olabilir, o zaman kendi görüşümüz olsaydı kendi görüşümüzden vazgeçebilirdik, bir takım tavizler verebilirdik, onlarla uzlaşabilirdik. Bu Allah'tan gelmiştir. Allah'tan gelen üzerinde bizim bir operasyon yapmamıza yetkimiz ve hakkımız yoktur. Ve bu uzlaşmacı yöntemlerle de hiçbir zaman safi bir İslam medeniyeti kurulamaz. Çünkü safi bir nesil meydana getirilemez. Kişiliği gelişmemiş, mücadele edemeyen, korkak yapılı, hakikatleri söyleyemeyen bir insan tipi. Bunlarla istediğimiz medeniyet meydana gelmeyecektir. Bu dediğimiz noktaları dikkate alarak kendimizi evvela değiştirmek hedefimiz olmalıdır. Ve bu 5 noktayı dikkate alarak Müslümanların bir araya gelmesi bu esaslar dahilinde, yani Kur'an üzerinde duracaklar, Kur'an'dan gıdalanacaklar, hayatlarını değiştirmeyi göze alacaklar ve Kur'an'ı yaşamak niyetiyle öğrenecekler ve Rabbani bir hareket metodu ve stratejisi takip edecekler ve Rabbani bir eğitim metodu uygulayacaklar. Bu şekilde olduğunda zaten yollarımız ayrılacaktır onlarla. Zaten yollarımız ayrılmadığı müddetçe de bizim safi bir hareket ortaya koymamız mümkün olmayacaktır ve biz de bozulacağız. Biz de bozuluruz. Ve bakın mesela bugün ılımlı İslamcı olan nice insanlara ortamı idare etmeye çalıştılar. Duruma göre renk aldılar. Bu kalemun gibi renk değiştiriyorlar. Bakıyorsunuz birkaç sene sonra çok değişmiş oluyor. Hakikaten de nasıl yaşıyorsa öyle inanmaya başlıyor. Ve tanıyamaz hale geliyorsunuz. Ve hakikaten sizi bozuyorlar. Yani düşmanın bu stratejisinden kurtulmak zorundayız. Bizi bozmak gibi bir stratejileri var. Kur'an-ı Kerim bunu Kalem suresinde bize bildiriyor. Allah bize hem Rabbani bir hareket metodu ve stratejisi öğretirken hem de kafirinkini de öğretiyor. Kafirin taktiklerini de öğretiyor bize. Buyuruyor ki وَدُّ لَوْ تُدْهِنْ فَيُدْهِنُونَ İstediler ki yumuşak olasın, onlar da sana karşı yumuşak olacaklar. Böyle istiyorlar. فَلَا تُطَيِ الْمُكَذِّبِينَ Ey Resulüm, o kafirlere, o inkar edenlere itaat etme. Onların planları bu. Ama sen yüce ahlaka sahipsin. Yüce ahlaka sahip olan alçaklara itaat etmez. Edersen onlara benzersin. Sen de bozulursun. Hareketin bozulur. Yani Allah bize düşmanın taktiklerini öğretiyor. Buna rağmen onlar sizi yumuşatmaya çalışıyorlar. Siz yumuşak olursanız, ılımlı İslamcı olursanız, onlar da size karşı ılımlı kafir olacaklar. Yani taktikleri budur. Bu oyunlara gelmeyin. Siz dimdik durun. Onlar aslında neden uzlaşma yolu arıyorlar? Çünkü bir kere o fikirleri insan fikridir. Onlar da onu biliyorlar. Ve çok da aslında sadık da değiller o fikirlere. Ve ya kendi fikirleri ya birilerinin fikirleri olduğu için o fikirlerden taviz vermeleri mümkündür. Ama sizinki sizden değil, Allah'tandır. Siz taviz veremezsiniz. Bir de onların bu orta yolu bulmaya çalışmaları, ılımlı olalım, siz de biraz renksiz, biz de biraz renksiz olalım, biraz renklerimizin tonunu açalım. Yani siz koyu olmayın, biz de koyu olmayalım. Ortada bir yerde buluşalım demeleri aslında kendi ideolojilerine güvenmediklerini, kendi dinlerine güvenmediklerini gösteriyor. Kendilerinin tevhidin karşısında dayanamayacaklarını bildiklerini gösteriyor. Tevhid akidesi bütün ideolojileri darmadağın edecek bir gerçek bir akidedir. Kur'an'ın buyurduğu gibi inne senulki aleyke kavlen sakile, ey Resulüm biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Yani yeryüzünde ağırlığı olacak olan, yeryüzünü darmadağın edecek olan, daha doğrusu yeryüzünde büyük bir inkılap meydana getirecek olan bir söz sana vahyedeceğiz. Yani Allah böyle bir söz bize vahyedeceğini, bize vahyettiğini bildiriyor ve bizim elimizde böyle bir ağırlığı olan, dünyayı sarsacak olan bir inanç var. Allah'ın dediği olmalı. Gelin Allah'a teslim olun, Allah'tan daha iyi biliyor değilsiniz. Bu inanç aslında her akıllı insanın kabul edebileceği bir inançtır. Her akıllı insan doğru, Allah'tan daha iyi bilemeyiz ki der. Onun için bizim böyle alttan almaya ihtiyacımız yok. Onlar tevhidin karşısında duramıyor. Çünkü o kendi görüşünü savunuyor veya mesela bir başka insanın görüşünü savunuyor. Biz Allah'ınkini. O zaman adam bunun karşısında duramayacağını biliyor. Hem zaten tarihimiz de meydanda Allah'ın medeniyetinin hakim olduğu asırlara bakalım. Yeryüzünde hem madden hem manen gelişmişiz. Bu da meydanda. Onun için bizi yumuşatmaya çalışıyor. Çalışıyorlar ve Allah Azze ve Celle de peygamberini bu şekilde işaretleri göndererek yönlendiriyor. Ve bu işaretlere sadık kalmak şartıyla zafer başarılmıştır. Hem de çok kısa bir sürede, dünyada hiçbir peygambere ve hiçbir lidere nasip olmayacak kadar bütün alanlarda inkılaplar, bütün alanlarda, inanç alanından tut ibadete, ahlaka, muamelata kadar, komşu münasebetlerine varana kadar, nikaha, talaka, mirasa varana kadar bütün alanlarda çok kısa bir sürede çok büyük inkılaplar başarılmıştır. İşte bu metodun sayesinde olmuştur.
Aslında kendilerinin hiç yumuşamadığına, yani şu 3-5 ay öncesinde İsviçre'de demokrasinin 5. yılında bir minareye bile halk evet. oylamasında tahammülsüzlükleri ortada evet.
yani. Yani aslında İslami gelişmelerden çok korktukları meydandadır. Yani bir başörtülü kızdan korkuyorlar, bir minareden korkuyorlar. Yani aslında bu gayet açık meydandadır. Müslümanların takip etmesi gereken metot Rableri tarafından bildirilmiştir. Nasıl bir insan meydana getireceğiz? Allah bildirmiştir ve ona göre bir nesil meydana getirmiştir. Allah'ın istediği insan tipini, Allah'ın istediği cemaati, Allah'ın istediği metotla yürütürsek biiznillah geçmişte olduğu gibi kısa süre içerisinde başarı kesindir denilebilir Müslümanlar layık olduğu müddetçe. Toplum da tabii ki layık ise, çünkü bazı peygamberler bile bu dünyada başarılı olamadılar. Çünkü toplum layık değildi. Ama onlar aslında aynı metodu izlediler. Fakat toplum layık olmadığı için Allah onlara nasip etmedi. Tabii ki toplum isterse, toplum layık olursa zaten Müslümanlara düşen de tebliğdir. Görevini yaptıktan sonra Allah katında görevini yerine getirmiş oluyor. Gerisi artık Allah'a kalmıştır. Allah isterse nasip eder, isterse etmez. Kul kendi görevini bilmeli, Allah'ın görevine karışmamalı. Biz Allah'ın istediği insan olalım, Allah'ın istediği cemaat olalım, Allah'ın istediği eğitimle eğitelim. Gerisini Allah'a bırakalım.